Maxim Gorki, 5. Kaset 1. Yüz, sayfa 165. 3,5 yıldır kıvamda gördüğünüz şıklık hep bu iş içindir. Sanır mısınız ki böyle giyinip kuşanmak adetimdir? Aksine süslenirken ipeklerden tiksinirim. İnsan yaratılışı sadedir. Giysileri de sade olmalıdır. Güzel, sade. Ama başını sallayarak alçak sesle dedi ki, ah, 1 Mayıs günü yok mu? İşte benim kafamı hep o gün alt üst etti. Şimdi içimde bir sıkıntı var. Bana hep öyle geliyor ki içimde aynı zamanda iki varlığın etkisi var. Bunlardan biri bana her gördüğümü, her duyduğumu anlatır. Öteki tıpkı bir siz gibi bir şey göstermez, bir şey anlatmaz. Önemsiz bir kadınsınız. Kutsal amaç uğrunda çalışıyor, Pavel'i tanıyor, onu övüyorsunuz. Bunun için size teşekkür etmeliyim. Sofya gülerek, hayır, asıl size teşekkür edilmeli dedi. Ama içini çekti. Bana mı? O nasıl şey? Bütün bunları ben mi öğrettim? Ha, ne diyordum? Kimi zaman da bu sadelikten başka bir şey anlamam. Ömrüm şu sırada içim rahat. Biraz sonra korkmaya başlarım. Eskiden ömrüm sürekli korkuyla geçmişti. Her şeyden korkarım. Şimdi korkacak birçok şey var. Birçok neden varken yine hemen hemen içimde hiç korku yok gibidir. Acaba neden? Ben de bilmem. Sofya dalgın bir durumda yanıtladı. Bir zaman gelecek, her şeyi anlayacaksın. Artık üzerimden şu cicili giysileri atayım. Sigarasını kahve tabağına bastırdıktan sonra başını salladı. Parlak saçları omzuna düştü. Odadan çıktı. Ama bir süre bakışlarıyla onu izleyerek içini çekti. Çevresine baktı. Ruhuna güven veren bir yarı uyuşukluk içinde düşüncesiz işine koyuldu. Sofra takımlarını toplamaya başladı. Nikola saat 4'e doğru eve geldi. Sofya hapishanedeki adamla nasıl görüştüğünü, adamın başında rast geldiği ispiyonların verdiği korkuyu, hapishaneden kaçan mahpusun halindeki tuhaflığı gülerek anlattı. Sesinde öyle bir hal vardı ki, ama bunu zor bir iş görmüş bir işçinin, işçinin sonunda duyduğu sevinç içindeki övünmesine benzetiyordu. Sofya şimdi omuzlarından ayaklarına dek uyumlu kavimlerle dalgalanı dalgalanı düşen kül rengi bir kumaştan sade hafif bir elbise giymişti. Bununla daha uzun boylu görünüyordu. Gözlerinin rengine daha çok kuruluk, davranışlarına daha çok yorgunluk gelmişti. Nikola yemekten sonra dedi ki, şimdi Sofya sen başka işle uğraşmalısın. Sen de biliyorsun ya, biz köylere özgü olmak üzere bir gazete çıkarmak düşüncesindeyiz. Ancak son kez yapılan tutuklamalar bizim köylere bağlantımızı kesti. Gazetenin dağıtılmasına yardım edecek adamı yalnız Pelage biliyor. Zaman geçirmeden Pelage'yi al, birlikte gidiniz. Sofya sigarasını içmeye koyularak, peki dedi, benimle birlikte gelirsiniz değil mi Nini? Elbette, niye gelmeyeyim? Gidilecek yer uzak mı? 80 kilometre çeker. Peki biraz piyano çalayım, müzik sizi rahatsız etmez ya. Bana bir şey sormayın, sayınız ki ben burada bulunmuyorum. Muşamba döşemeli kanepenin bir köşesine çekildi. Şimdiki kardeş görünürde hiç aldırmıyorlarmış gibi durarak bütün konuşmalarına ananın adını karıştırıyorlar, hep ondan söz ediyorlardı. Pelagi bunu göz ucuyla izliyordu. Dinle Nikola, çalacağım parça Gretin'dir. Bir gün aldım getirdim, önce pencereyi kapa. Defteri açtı, son elinin parmakları piyanonun tuşları üstünde yavaş yavaş gezindi. Teller tiz, yüksek ezgilerle titremeye başladı. Öbürleri derin hıçkırığı andıran, sonra titreyen bu ezgiler kalabalığı içinde bir ezgi, ilk seslere katıldı. Sağ elinin parmakları altında ürkek bir kuşun sesini andıran titrek temiz titreşimler uyandı. Büyük fırtınalardan yorulan bir denizin uyumlu dalgaları gibi kalın ezgilerden kara derinliği üstünde o temiz ezgiler ak bir kanat oynaklığı ile çırpındı. Sonra acı bir uyuma boğulmuş iniltiler, bir şeyler soran çırpınışlar, yakınmalar içinde acı çeken, ağlayan ağır ezgilerin boğuk ve ağır dalgalanmaları o şarkıya karşılık verdi. Ara sıra bir umutsuzluk tümcesiyle bitkin hıçkırıyor, sonra düşüyor, yerlerde sürünüyor, kalın ezgilerin yoğun akıcı serinde sallanarak boğuluyor, yitiyor, en son ölçülü bir diziye çığlık arasında yine meydana aynı güç, aynı kımıksız büyük bir hıçkırık içinde ağlayan ezgiler vuruşu ile sarsılarak sönüyordu. Başlangıçta Pelagi'yi müzik hiç etkilemedi. Bir şey anlamıyordu. Ona göre bu sesler bir uyum karmaşıklığından başka bir şey değildi. Kulakları bir yığın ezgi arasında çırpınan yüzüğü yakalayamıyor, yarı dalgın bir halde uyuyor gibiydi. Nikola ve kanepenin öteki ucunda bağdaş kurarak oturmuştu. Pelagi hem ona bakıyordu, hem de Sofya'nın ciddi bir hal alan yüzünü, parlak saçlarını, ağır yükü altında eğilen başını inceliyordu. Güneş batıyordu. Bir ışık demeti pencereden girerek ilk önce Sofya'nın başını, omzunu yaldızladı. Sonra piyanonun tuşlarına düşerek kadının parmaklarını aydınlattı. Müziğin sesi odayı doldurdukça Pelagi'nin kalbini farkına varamadığı bir yaşayış uyandırıyordu. Fethi Mali'nin titrek sesini andıran üç ses düzgün bir halde çıkıyor, o ses seni içinde yükseliyor, sonra ta yükseklerde tıpkı bir ırmağın suları içinde kımıltısız duran üç ak balık biçiminde asılıp kalıyordu. Kimi zaman bunlara başka bir ses daha katılıyor, hepsi birden temiz, üzgün, okşayıcı bir şarkının ezgileriyle ötüyordu. Pelagi artık bu ezgilerin uyumlu uçuşunu izlemeye başlamıştı. Kulakları bunların yeniden dönüşünü bekliyor, bunlardan başka bir şey duymuyor, az önce kulağını tırmalayan bu karmaşık sesleri yavaş yavaş azalarak ayrılıyordu. Derken gözleri geçmişin karanlık derinliklerine gitti. Oradan şimdi acımasız bir açıklıkla canlanan bir aşağılığın anısı uyandı. O gece kocası eve pek geç gelmişti. Ayakta duramayacak derecede sarhoştu. Odaya girer girmez kendisini kolundan tutarak yataktan aşağı atmış, tekmelerle dövmeye başlamıştı. "Haydi oradan kaltak, defol," diyordu. O zaman tekmelerden kurtulmak için daha 2 yaşını doldurmayan çocuğunu kucağına alarak diz çökmüş, bu yavruyu öne sürerek bir koç duruşuyla kendini savunmuştu. Pala bu durumdan korkarak çıplak, sıcacık vücuduyla çırpınıyor, ağlıyordu. Mihail durmadan bağırıyordu, "Defol oradan kaltak." Hemen ayağa kalkarak mutfağa kaçmış, orada arkasına bir gömlek giyerek çocuğu da bir atkı parçasına sardıktan sonra bir şey söylemeden, ağzından bir yakınma sözcüğü bile çıkmadan sokağa fırlamıştı. Aylardan mıyıstı, havada bir serinlik vardı. Sokağın tozları sanki ayaklarına yapışarak derisinden içeri giriyor, bütün vücudunu donduruyordu. Kucağındaki çocuk ağlıyor, çırpınıyordu. Göğsünü açmış, yavrucağı bağrına bastırmıştı. Korkuyla adımlarını açarak çocuğunu uyutmak için ninni söyleye söyleye sokağın karanlıklarında yürümeye başlamıştı. Böyle yarı çıplak bir biçimde bir adama rast gelmek korkusu içinde yürüyordu. Ta bataklığın kıyısına varmış, genç kavak ağaçlarından bir kümenin altına oturmuştu. Kucağında uyuyan yavrucağı, aşağılamalar altında ezilen kalbini bir şarkının çekingen ezgileriyle susturarak, büyümüş gözlerinin bakışları karanlıklara dikilmiş olduğu halde, orada uzun süre kalmış, birden başının üstünde kara bir kuş sessiz uçuşuyla göklere doğru yükselmişti. Pelagi daldığı uykudan uyandığında soğuktan titreyerek kalkmış, o hiç eksilmeyen aşağılamalara, dayaklara teslim olmak, kocasının görenek halini alan zulümlerine göğüs gelmek için eve doğru yürümeye başlamıştı. Piyanodan en sonra ezginin uyumlu dalgaları çıktı. Soğuk, kaygısız bir davranışla havada dalgalandıktan sonra söndü. Sofya kardeşine sordu, "Nasıl, hoşuna gitti mi?" Nikola sanki bir düşten uyanıyormuş gibi titreyerek, "Evet," dedi, "çok hoşuma gitti, çok çok." Sofya'nın bütün tuşları baştan başa dolaşan parmakları altında tatlı, uyumlu bir ezgi daha çıktı. Pelagi'nin bağrının boşluğunda geçmiş anılarında bir ses, bir ezgi titriyor, şarkı söylüyordu. Müziğin daha da sürmesini istiyordu. Kendi kendine düşünmeye başladı. "Bak iki kardeş, ne güzel, ne sessiz yaşıyorlar. Çalgı çalarak eğlenirler, birbirlerine hiç sövmezler, hiç içki içmezler, bayağı şeyler için dövüşmezler. Bizim gibi yaşayışları bilinmeyen adamlara benzemezler, birbirlerini aşağılamazlar." Sofya eline bir sigara almış, hiç duraksamaksızın içiyordu. Hızlı soluklarla dumanları savurarak dedi ki, "Bu çaldığım şey zavallı Kostya'nın en sevdiği parçaydı." Parmaklarıyla üzgün, hafif bir ezgi daha çıkararak ekledi. "Onun yanında bu parçayı nasıl severdim? Öyle duygulu bir adamdı ki, hemen hemen anlamadığı bir şey yoktu. Her şeyden duygulanırdı." Ana kendi kendine düşündü. Sanırım kocasından söz ediyor. Dudaklarında bir gülümseme belirmişti. Sofya düşüncelerinin zincirine piyanonun hafif titrek ezgileri eşliğinde konuştu. "Bu adam beni öyle mutlu etti ki, bana öyle büyük mutluluk verdi ki, yaşamayı pek iyi bulurdum. Bütün varlığımda sürekli bir tat, çocukça bir tat vardı." Ama içinden yineledi, "Evet, çocukça bir tat." Nikola küçük sakalını karıştırarak kardeşini doğruladı. Hakkın var güzel bir ruh. Sophie yanan sigarasını attı, Pelagia'ya dönerek sordu. Bu gürültüden sıkılmazsınız değil mi? Ama saklamadığı bir hoşnutlukla yanıt verdi. Sizi önce de söylemiştim. Bana bir şey sormayınız. Ben bir şey anlamam. Ben burada sadece oturur, dinler, düşünürüm. Yetmez, anlamalısınızdı. Bir kadın, hele yaslı, üzgün ise kesinlikle müzikten anlamalıdır. Piyanonun tuşlarına sert bir vuruş indirdi. Yürek tırmalayan iniltiler koparan, korkunç bir haber insanı gönlünün derinliklerinden nasıl bağırırsa, piyanonun bağrında da öyle ince bir çığlık koptu. Kıvrak, coşkun, çingen sesler çevik bir uçuşla uçuşarak uzaklaştı. Sonra başka bir ses, öfkenin yüksek, bütün bu seslerin üstüne çıktı. Kuşkulu müziğin bu parçası bir yıkımı anlatıyordu. Bu yıkımla birlikte bir kızgınlık, bir öfke, derin bir initi de vardı. Daha sonra dirençli, okşayıcı bir ses, ruhu sürükleyip götüren, çekici, güzel, temiz bir şarkı çalmaya başladı. Arada kalan perdelerden boğuk, düşük sesler çıkıyordu. Sophie bir hayali çaldı. Ana coşkunluk içindeydi. Kendisinde belirsiz düşleri, değişik düşünceler, duygular uyandıran bu müziğin anlamını sormak istiyordu. Kalbinde üzüntüye, acıya karşılık şimdi durgun bir tat parlıyor, odanın içinde bir sürü kuş nazik kanatlarıyla kalbi okşayarak yakalanmaz, gözlere görünmek istemeden düşünceyi uyandıracak ağır bir ezgi çalarak, belirsiz umutlarla yüreklendirerek, tazeleyici bir canlılık vererek uçuyormuş sanılırdı. Pelagin'in içinde bir istek, şu iki kardeşe birkaç okşayıcı söz söylemek isteye uyandı. Müziğin verdiği sarhoşluk içinde belli belirsiz gülümsüyordu. En sonra yapacağı şeyi gözleriyle araştırarak ayaklarının ucuna basa basa mutfağa gitti, semaverini hazırladı. Bir hizmet görmek, bir işe yaramak isteği düzgün bir direnişle kalbinin içinde çarpıp duruyordu. Kalbi şefkatli, dost düşüncelerin sıcak kucağında coşmuş, sıkılmış gibi dudaklarında ikircikli bir gülümseyişle çayı demledi. Biz dedi, her şeyi sezer, her şeyi duyarız. Ancak duyduğumuzu düşünmekte güçlük çekeriz. Düşüncelerimiz dalgalı, dağınıktır. Anladığımızı anlatmaktan utanırız. Kimi zaman bu düşüncelerle bize bunları verenlere kızarız. Evet, kızarız ve kovarız. Yaşam dalgalı bir deniz gibi bize her yandan çarpar, çarpa çarpa yok eder. Biraz rahat etmek isteriz. Ne var ki düşünce bizi bırakmaz, ruhumuzu uyandırır, bize yerimize bakmayı buyurur. Nikola başını sallayarak dinliyor, düzgün aralıklı davranışlarıyla gözlüğünü siliyordu. Sophie sönmüş sigarasını utanarak yakıyor ve ananın yüzüne bakıyordu. Hala piyanonun başından kalkmamış, ara sıra parmaklarının dişiyle sesler çıkarıyordu. Ana bu uyumlu ezgiler arasında sade içten sözlerle duygularını anlatıyordu. Şimdi kendimden, anamdan, babamdan bir parça söz edebiliyorum. Çünkü yaşamı anlamaya başladım. Gördüklerimi karşılaştırabildiğim günden beri yaşamın anlamını anladım. Eskiden iki şeyi karşılaştıramazdım. Bizim tabakamızda yaşayanlar hep bu haldedirler sanırdım. Oysa ben şimdi başkalarının nasıl yaşadıklarını anımsayabiliyorum. Bilseniz bu anın ne korkunçtur. Her neyse. Geçmişe dönmenin gereği yok. Zaten dönsek de gençlik bu. Daha geri gelmez ki. Sonra sesini alçaltarak sözünü sürdürdü. Siz bunları iyi bilirsiniz. Benimki boş sözler. Belki de yanılıyorum. Ancak kendi kendimden söz ediyorum da. Zaten beni böyle oturup söyleten sizsiniz. Sesinde minnettarlığın titreyişi vardı. Gülümseyen bakışlarla ev sahiplerine bakarak dedi ki, size kalbimi açmak, elimden geldiğince açmak istiyorum. Ta ki sizin ne kadar iyiliğinizi istediğimi anlayasınız. Sonra gülümseyerek alçak sesle konuştu. Biliyor musunuz bana nasıl geliyor? Öyle sanıyorum ki bir hazine bulmuşum, zengin olmuşum da bütün dünyayı armağanlara boğacağım. Belki de bu halim budalalığımdandır. Sophie, niye öyle söylüyorsunuz dedi. Pelagi kalbinde kabaran isteği dindiremiyordu. Kendince yeni bulduğu ne varsa, büyük önem verdiği neler gördüyse hepsini anlattı. Hepsinden söz etti. Aşağılamalar içinde, acı katlanışlar içinde geçen zavallı yaşamını anlattı. Ara sıra duruyor, sanki kendisini değil de bir başka birisini anlatıyormuş gibi dalıp gidiyordu. Kızmadan, basit sözlerle bütün serüvenini, korkunç acılı günlerini, o bir dizi sönük geçmişini anlattı. Söylerken dudaklarının üstünde belirsiz bir gülümseyiş acıma dolaşıyordu. Kocasından yediği dayakları da saklamadı. Ancak bu aşağılamaları gerektiren nedenlerin boşluğuna nasıl olup da o zaman bunları bir yana itmediğine şimdi şaşıyor gibiydi. Nikola ile Sofya hiç ağızlarını açmıyor, dikkatle onu dinliyorlardı. Hayvanca davranılmış, uğradığı haksızlıkları anlayamamış, çektiği acılara karşı ağız açmamış olan bu zavallı yaşayışın anlamlı serüveni iki kardeşin kalbini eziyordu. Öyle sanıyorlardı ki bu kadın böyle yaşamaya mahkum binlerce insanın sözcüsüydü. Bu yaşayışta ne varsa hepsini sefil buluyorlardı. Oysa böyle yaşayanlar kim bilir ne kadar çoktu. Zavallı kadının başından geçenler gözlerinde gittikçe önem kazanıyordu. Nikola dirseklerini masaya dayamış, başını avuçlarının içine almış, kımıldamadan duruyor, gözlüklerin arkasından inceleyici süzgün bakışlarla ananın yüzüne bakıyordu. Sofya iskemlenin arkasına dayanmış, ara sıra bir şeyler mırıldanarak, kimi zaman düşünceli başını sallayarak titriyordu. Artık sigara içmiyordu. Yüzü daha sararmış ve zayıflamış gibiydi. Belli belirsiz bir sesle dedi ki, yaşamım boyunca bir kez kendimi mutsuz, pek mutsuz saymıştım. Yaşam gözüme bir sayıklama gibi göründü. Sürgündeydim. Uzak bir eyaletin sefil pis bir kasabasına sürülmüştüm. Ne çalışacak bir iş ne yapacak bir şey, hiçbir şey yoktu. Kendimi düşünmekten başka hiçbir iş kalmamıştı. Boş zaman çok. Düşündüm, taşındım. Çektiğim sıkıntıları bir yere toplamaya, hepsini bir kez daha gözden geçirmeye karar verdim. Bir zaman babamla kavga etmiştim. Oysa babamı severdim. Sonra yasak kitaplar okuduğum için okuldan kovuldum. Sonra sevdiğim bir arkadaşım ihaneti yüzünden hapishaneye girdim. Bana öyle geliyor ki dünyadaki en mutsuz yaratık bendim. Yine de bütün o çektiklerim bir araya gelse, birkaç kat daha artsa, yine sizin çektiğiniz acıların yanında hiç kalır. Benim çektiklerim sizin felaketinize yetişmez. Yıllarca durmadan her gün işkence, her gün azap. Bilmem o zavallılar bu kadar yıkıma nasıl katlanabiliyorlar. Ama içini çekti. Alışmışlar. Nikola dalgın konuştu. Ben o yaşayışı biliyor sanıyordum kendimi. Meğer aldanıyormuşum. Kitaplardan okunarak elde edilen tek tük bilgiler, etkiler hiçbir şey değilmiş meğer. Asıl gerçeği o yaşamı pratiklerinde görenlerden dinlemeliymiş. Of of, bu pek korkunç bir şey. Bir saniye bir yıl gibi uzun geliyor insana. Konuşmak alçak sesle sürüyordu. Ama anılarının derinliğine dalmış, geçmişin karanlık çukurunda geçen yaşayışın her günkü bayağılıklarını, miskinliklerini topluyor, bunlar bütün benliğini yutup boğan kocaman, sessiz kara bir korku tablosu halinde yükseliyordu. Bir aralık atıldı. Artık yaptığım lezelik yeter. Zaman geldi, gidip yatalım. Bütün geçmişi anlatmak kolay değil. Sofya odanın kapısına dek birlikte gitti. Orada durarak alçak sesle, Allah rahatlık versin dedi. İyi geceler. Sesinde dostça, içten bir anlatım vardı. Gözlerinin ateşli bakışı Pelagya'nın yüzünü okşuyordu. Ana da onun elini elleri arasına alarak sıktı. Sağ ol dedi. 4 gün sonra bir sabah Sofya ile Pelagya arkalarında yerlilerin giydiği elbiselerin eskilerinden bir kat, ellerinde birer değnek, omuzlarında birer torba ile Nikola'nın karşısına çıkıverdiler. Kılık Sofya'nın boyunu daha kısa gösteriyor, yüzüne bir ağır başlılık veriyordu. Nikola dedi ki, bu halini görenler senin bütün yaşamını manastırdan manastıra dolaşmakla geçer sanırlar. Sonra kız kardeşinden izin aldı, elini sıkarak çıktı. Bu sade durgun ayrılış ananın dikkatini çekmekten geri kalmamıştı. Bunlarda ayrılırken öpüşmeler, sevginin etkisiyle yapılan şeyler yoktu. Bununla birlikte yine de birbirlerini pek çok sevdikleri anlaşılıyordu. Pelagi'nin memleketinde insanlar sarmaşırlar, çoğu kez birbirlerine tatlı sözler söylerler, ancak aç köpekler gibi birbirlerini ısırmaktan vazgeçmezlerdi. İki kadın kasabayı geçerek kırlara çıktılar. İki sıra kayın ağacının kuşattığı geniş yola koyuldular. Ana Sofya'ya sordu, yorulduysanız beni yol yürümeye alışık değil mi sanıyorsunuz, aldanıyorsunuz? Sonra çocuğunu anlatıyormuş gibi bir sevinçle devrim uğrunda yaptığı şeyleri birer birer sıralamaya başladı. Sahte bir adla yaşamış, sahte bir pasaportla yolculuk yapmıştı. Polislerin eline düşmemek için kılık değiştirmiş, birçok kente yasak kitaplar taşımıştı. Arkadaşlarını sürgünden kurtararak yabancı ülkelere kaçırmaya çalışmış, onlarla birlikte sınıra dek gitmişti. Bir kez evine gizlice bir matbaa makinesi getirmiş, sonra jandarmalar işi anlayıp evi araştırmaya gelince daha önce davranıp bir hizmetçi elbisesi giyerek kapının önüne çıkmış, kollarını kavuşturarak bir seyirci gibi onlara bakmıştı. Yine bir gün arkasında mantı olmadığı halde soğuk bir kış günü başında ufak bir örtü ve elinde bir gaz şişesi ile kasabanın bir ucundan diğer bir ucuna gitmişti. Bir başka kez de başka bir kasabada oturan dostlarını görmeye gidiyordu. Eve girip merdivenlere çıkmaya başlayınca içeride jandarmaların araştırma yapmakta olduklarını anlamış, geri de dönememişti. O katın altında oturanlar da kendisini tanımıyorlardı. Elinde bohçası ile hemen oraya gitmiş, duraksamadan serbestçe işi anlatmıştı. Her şey elinizdedir, isterseniz beni polise teslim edebilirsiniz. Ancak öyle bir şey yapacağınızı umma. Zavallı adamlar korkudan uyuyamamışlar, sanki her dakika gelip evlerini basacaklarını sanıyorlardı. Bununla birlikte Sophie'yi ele verememişlerdi. Sonra sabah olunca hepsi Sophie ile birlikte jandarmalarla alay etmişlerdi. Daha sonra birkaç kez arkasında rahibelere özgü bir giysi olarak bir tren kompartımanında kendisini izlemekle görevli bir polisle yan yana oturmuştu. Polis bilinerek görevini ona nasıl yaptığını anlatmış, izlediği Sophie adındaki kadının trende ikinci mevki yolcuları arasında olduğuna inandığını söylemişti. Trenin her duruşunda çıkıyor, sonra kalkınca rahibenin yanına gelerek "Göremiyorum, galiba yatmış olacak. Onlar da yorgun düşüyorlar. Onların da yaşamları öyle çetin ki onların da bizimki gibi." Ama bu sözleri dinleyerek gülüyor, dostça bakışlarıyla Sofya'nın yüzüne bakıyordu. Genç kadının vücudu zayıf, boyu uzun, adımları güvenli ve çevikti. Bacakları sağlam ve biçimli görünüyordu. Yürüyüşünde, sözlerinde biraz boğuk, cesur, güçlü sesinde bir sağlık, sevimli bir yüreklilik, geniş serbest ufuklara karşı bir eğilim ve sevgi vardı. Bakışları nereye değerse içinde çocukça bir anlatım, bir sevinç titriyordu. Sophie yolda bir ağacı anaya göstererek "Bak," dedi, "ne güzel çam." Ana durarak ağaca baktı. Bu ağaç ötekilerden ne yüksek ne de kalındı. Gülerek yineledi. "Evet, güzel bir ağaç." Sophie'nin gözlerinde bir sevinç ışığı parladı. Ara sıra çevik bir halde yere eğilerek bir çiçek koparıyor, ince hafif parmaklarının ince bir deyişiyle çiçeğin titrek yapraklarını okşuyor, sonra ince bir sesle şarkı söylemeye başlıyordu. Ara sıra yolda yola yürüyen adamlar yanından geçerken selam vererek "Tanrı rahatınızı bozmasın," diyorlardı. Parlak bir bahar güneşin ışıkları içinde günün lacivert derinliği parlıyor, yolun iki yanında çam ağaçlarıyla dolu ormanlar uzanıyor, kuşlar ötüyor, ılık kokulu bir rüzgar yanaklarını okşuyordu. Bu gök, bu güneş, bu sümbül renkli hava anayı Sophie'ye daha çok yaklaştırıyor, ruhu gibi gözleri de parlayan o kadına elinde olmadan sokularak adımlarını uydurmaya çalışıyordu. Sophie'nin sözlerinde kimi zaman öyle ateşli, öyle uyumlu şeyler buluyordu ki Pelagie bunları anlamıyor, o zaman garip düşüncelerle korkuya kapılıyordu. Ribin hoşlanmayacak. Sophie bir saniye sonra dilini değiştirerek yine sade, içten sözlerle amacını anlatıyor, ama derin bir sevgiyle onun yüzüne dalıp kalıyordu. "Ne kadar gençsiniz. Amma yaptınız ha, yaşım 32'yi geçiyor. Onu demek istemedim. Sizi görenler daha yaşlı sanırlar demek istedim. Bir kez de gözlerinizin içine baktılar, sesinizi dinlediler mi şaşar kalırlar. Sizi bir genç kız sanırlar. Sizin yaşamınız gürültülü, çetin, tehlikeli bir yaşayış. Öyleyken kalbiniz de gülüyor. Ben yaşamımda bir zorluk duymuyorum. Bundan daha iyi, daha yararlı bir yaşam biçimi düşünemiyorum. Emeğimizin armağanını kim verecek?" Bu soruya Sophie hoşnut bir yanıt verdi. "Biz emeğimizin armağanını önceden aldık. Kendimize göre öyle bir yaşam düzenledik ki bizi her yönden hoşnut etmeye yeter. Bundan daha çok ne istersiniz?" Ana Sophie'nin yüzüne bakarak başını önüne eğdi, içinden yineledi. Rubin bu kadından hoşlanmayacak. İki kadın ciğerlerinin olağanca gücüyle bu ılık havayı soluyarak ağır ağır sağlam adımlarla yürüyorlardı. Pelagie kendini sanki kutsal bir yeri ziyarete gidiyormuş gibi duyuyordu. Birden usuna çocukluğu geldi. O zamanlar bayram günlerinde bütün varlığını dolduran temiz bir mutluluk içinde köyden çıkar, mucizelerine inandığı azizlerden birinin resmini ziyaret etmek için epeyce uzaktaki manastıra giderdi. Sofya ara sıra aşktan, Tanrı'dan söz eden yeni yeni şarkıları güzel sesiyle yeniliyor, kimi zaman da tanrılarla Volga Ormanı ilişkin şiirler okuyordu. Ama gülümseyerek dinliyor, ruhu bunların uyumunda kendinden geçerek başı elinde olmadan şiirin vezini izleyerek sallanıyordu. Kalbi Midyas akşamının sessizliğine bürünmüş, eski küçük bir bahçe gibi sessiz, ılık ve güzeldi. Yolculuğun üçüncü günü bir köye vardılar. Tarlaların birinde çalışan bir köylüden katran fabrikasının nerede olduğunu sordular. Biraz sonra iki kadın dik, boş, dar bir yoldan gitmeye başladılar. Yol tıpkı bir merdivene benziyordu. Biraz ötede daire biçiminde bir alan gördüler. Burası talaşla, kömürle doluydu. Ötede geride de kalanlar ufak göller halinde görülüyordu. Ana kaygılı çevresine bakınarak işte en sona geldik dedi. Kazıklarla, ağaç dallarıyla örtülü bir kulübenin önünde birkaç kazık çakılmış, bunların üstünde 3-4 ham tahta konarak bir masa yapılmıştı. Masada 4 işçi yemek yiyordu. Bunlardan biri Rubin'iydi. Gömleğinin göğsü açık, yüzü gözü kapkaraydı. İkincisi Jeffrey'ydi. Onlardan başka 2 delikanlı vardı. Kadınları ilk önce gören Rubin olmuştu. Işığın gücünü kesmek için ellerini gözlerinin üstüne siper etti. Hiç ses çıkarmaksızın bekledi. Ama ta uzaktan bağırdı. Merhaba Mihail. Rubin kalktı. Telaşsız, sakin bir yürüyüşle onlara doğru ilerledi. Pelagi'yi tanıyınca durdu. Sakalını karıştırmaya başladı. Ana yaklaşarak dedi ki, şurada bir ziyarete gidiyoruz. Geçerken asıl seni görmek için uğradım. Yanımdaki de arkadaşım, adı Anne. Bu kurnazlığına kendisinin de koltukları kabararak yan gözle Sofya'ya baktı. Sofya ağır başlı donuk duruyordu. Rubin üzgün bir gülümseyişle merhaba dedi. Ananın elini sıkarak Sofya'yı da selamladıktan sonra yalanın ne gereği var? Burası kasaba değil. Burada yalan söylemek gerekmez. Buranın halkı hep temiz, namuslu, hep bilinen kişiler. Jefan masanın başından bu iki kadını dikkatli bakışlarla inceliyordu. Arkadaşlarının kulağına bir şeyler fısıldadı. Kadınlar masaya doğru gelince ayağa kalkarak söz söylemeden selamladı. Öteki işçiler sanki bu gelenleri görmüyorlarmış gibi yerinden kımıldamamışlardı. Rubin ananın omzunu vurarak biz dedi buraya köşeye çekilmişler gibi yaşıyoruz. Bizi kimse görmeye gelmez. Fabrikanın sahibi köyde oturmaz. Karısı hastanede yatıyor. Ben bir çeşit kahya gibi bulunuyorum. Otursanıza çay içer misiniz? Jefem süt getir. Jefem ağır ağır kulübeye gitti. Kadınlar omuzlarından torbalarını attılar. İki köylüden zayıf uzun boylu olanı kalkarak yardım etti. Öteki şişman tıknaz yırtık pırtık giysili bir adamdı. Kollarını masaya dayamış, dalgın düşünceli bakışlarıyla kadınlara bakıyor, ara sıra kaşınarak dişlerinin arasından bir şarkı mırıldanıyordu. Henüz taze yapılmış katrandan yayılan boğucu koku zerreleri ötede beride çürümüş yaprakların bunaltıcı kokularına karışarak insanın başını döndürüyordu. Bunun adı Jacob dedi. Ötekinin adı Ignati. Şimdi sen anlat bakalım oğlun ne halde? Ama içini çekti. Hapiste. Rubin bağırdı. Yine mi? Herhalde orası hoşuna gidiyor. Bilmem ama öyle diyeceğim geliyor. Ignati artık şarkıyı bırakmıştı. Jacob ananın elinden derinliğini aldı. Rubin de Sofya'ya dönerek siz de oturunuz dedi. Sofya söz söylemeksizin bir yere ilişti. Rubin'i incelemeye koyuldu. Rubin sözünü sürdürdü. Ne zaman tutukladılar onu? Başını sallayarak ekledi. Senin talimin kötü nene. Ne önemi var? Galiba sen de alıştın artık. Hayır alışmadım. Alışmadım ya ne yapayım? Görüyorum ki başka türlü olamaz. Evet orası öyle. Peki anlat bakalım. Jefen bir çanak süt getirdi. Masanın üstünden bir tas aldı ve içini suyla çalkaladıktan sonra süt doldurarak Sofya'ya verdi. Bunları yaparken çok çekingen, hiç gürültü etmeksizin yürüyor, öteye beriye gidiyor geliyordu. Pelagi kısa konuşmasını bitirince herkes sustu. Ignati yine olduğu yerde tırnaklarıyla masanın üstüne resimler yapıyor, Jefen Rubin'in omzuna dayanmış, Jacob kollarını göğsünde kavuşturmuş, başını öne eğmiş duruyordu. Sofya öteden inceleyici bakışlarla bu köylüleri izliyordu. Evet dedi. Bundan böyle açlıktan çalışmaya karar verdiler. Jefen gülümseyerek ekledi. Eğer burada böyle gösteri yapmış olsalardı köylüler adamı öldürünceye kadar döverlerdi. Rubin sordu. Ne dersin? Para ceza yer mi? Ana o evde bir dedi. Biliyor musun acaba ne kadar ceza verecekler? Kürek ya da Sibirya'ya süresiz sürgün. Üç köylü durgun bakışlarla ananın yüzüne baktı. Redon sordu. Pavel gösteriyi yaparken sonunu düşünüyor muydu? Bilmem ama sanırım. Sophie güçlü bir sesle evet evet düşünmüştü. Hepsi sustu. Sanki dondurucu bir düşünce onları oldukları yere muhlamış gibi kımıldamıyorlardı. Ribbon sert ve ağır bir sesle söze başladı. Ben de böyle düşünüyorum. Ben de sanıyorum ki Pavel davranışlarının ne sonuç vereceğini önceden biliyordu. O ağır başlı bir adamdır. Hiç hafiflik etmez. Arkadaşlar düşünün bir kez. Göğsüne bir sürgün yemek ya da sürgünlerde süresiz sürünmek olasılığı olduğunu bile bile yürüdü. Çünkü yürümek gerekiyordu, duraksamadı. Yolun üstünde anasının vücudu bile olsaydı çiğner geçerdi, öyle değil mi Pelagi? Ana titreyerek evet dedi. Çevresine bakındıktan sonra derin bir göğüs geçirdi. Sophia ananın ellerini okşayarak Ribbon'un yüzüne baktı. Bu bakışta bir hoşnutsuzluk vardı. Ribbon karanlık bakışlarıyla arkadaşlarının yüzüne bakarak alçak sesle tam adam dedi. Hepsi derin bir sessizliğe gömüldü. Güneşin ince ışıkları birer sırma şerit gibi odanın içine uzanıp duruyor, bilinemez nereden bir karganın kesik sesi geliyordu. Ama 1 Mayıs günü geçen olayların bir düş gibi kafasında dolaşan anıları içinde Pavel'i, Andra'yı düşünerek coşkun bakışlarıyla çevresine bakınıyordu. İki sıra ağacın arasında meydana gelen dar bir alanda bir zamanlar içi katran doluyken şimdi boşalmış, kırık fıçılar, kabukları soyulmuş, kabarmış ağaç kütükleri duruyor, havada tavaş tozları uçuşuyordu. Öteden meşe kayın ağaçları çok sık iki sıra halinde yükseliyor, uzaklaştıkça belirsizleşen eğri bir çizgi doğrultusunda o alanı daraltarak sanki yerlerde sürünen yıkıntı ve pisliklere yer bırakmamak istiyordu. Böyle yan yana kımıltısız, sessiz uzanan gövdelerinden toprağın üstüne koyu sıcak gölgeler düşüyordu. O aralık Jacob arkasını dayadığı ağaçtan ayrılarak ileri bir adım attı. Başını sallayarak sert kuru bir sesle sordu. Sonra da bizi Jefen'le beni böyle adamların üzerine yürümeye, onlarla çarpışmaya gönderecekler değil mi? Rubin canı sıkkın yanıt verdi. Ya kimin üzerine gönderecekler sanıyorsun? Elbette öyle yapacaklar da bizi kendi ellerimizle birbirimize boğduracaklar. Asıl işin kötüsü de bu ya. Jefem alçak sesle ekledi. Ben yine de asker olacağım. İbniyati atıldı. Seni alıkoyan var mı? Git ol. Bakışlarını Jefem'in bakışlarına dikerek gülümsedi. Yalnız dedi sana öğüt vereyim. Asker olur da bana kurşun sıkarsan kafamdan nişan al. Başka yerimden vurursan ölmem. Kötürüm kalırım. Kafamdan vur. Anladın mı? Hemen gebereyim. Jefem acı bir anlatımla bunu daha önceden de söylemiştin dedi. Ribbon ayağa kalkarak dinleyin arkadaşlar dedi. Kolunun ağır davranışıyla anayı göstererek şu kadını görüyor musunuz? Bunun oğlu belki mahvolmuştur. Ana can çekişen bir sesle ağlıyormuş gibi atıldı. Niçin böyle söylüyorsun Ribbon? Çünkü öyle gerekiyor. Çünkü saçların boş yere ağarmamalı. Kalbin boşu boşuna acı duymamalı. Bu durum seni öldürür mü sanki? Ha sormayı unuttum. Kitap getirdin mi? Ana Ribbon'un yüzüne baktı. Bir süre sustuktan sonra evet dedi. Ribbon avucunun içiyle masaya vurarak pek güzel. Zaten ben seni görür görmez anlamıştım. Zaten böyle olmasa gelmenin ne anlamı var? Şu halde bakın. Oğlunu aldılar, hapse attılar. Yerine anası geçti, iş görüyor. Ayağa kalkarak kolunu tehdit edici bir davranışla bağırdı. Alçak herifler, yaptığı şeyden haberi olmayan elleriyle bilseler ne ekiyorlar, ah bir bilseler, oysa bilmiyorlar. Hele dur, gücümüz artsın, aramızdan o kötü otları yolup atmaya başlayalım, o zaman görürler. Bu sözler Pelage'yi korkuttu. O zaman Ribbon'un yüzüne bakınca adamın ne kadar değişmiş, ne kadar zayıflamış olduğunu gördü. Sakalı eskisi gibi dört köşe değil, eşitsizdi. Yanaklarının altından elmacık kemikleri görünüyor, gözünün mavimtırak bir renk alan aklığında sanki uykusuz gecelerin acısını çekiyormuş gibi ince kırmızı damarlar görünüyordu. Burnu daha sertleşmiş, yırtıcı kuşların gagası gibi eğrilmişti. Aslında kırmızı iken sonra katran lekeleri altında kararan gömleğinin düğmeleri açılmış, yakasından kuru köprücük kemikleri, daha aşağıda göğsünün kara sık tüyleri görünüyordu. Bu adamın bütün varlığında eskisinden daha üzücü bir hal vardı. Ateşli gözlerinin ışığı yanık yüzünde bir üzüntü, öfke uyandırarak kızıl kıvılcımlar halinde parlıyordu. Rubin konuştu. Geçen gün müdür beni karşısına çağırdı. Anlatın bakayım, uyuşuk herif, papaz efendiye ne söyledin dedi. Niçin uyuşuk oluyormuşum? Akşamlara kadar çalışıp çabalıyorum. İşte benim kırılıyor. Ekmeğimi öyle kazanıyorum. Kimseye bir kötülük ettiğim yok dedim. Bağırıp çağırmaya başladı. Sonra suratıma bir tokat attı. Cabadan 3 gün tutuklattılar. Bakın halka nasıl davranıyorlar. Ne olsa söz söylüyorlar. Zararı yok, biz katlanırız. Ne var ki siz de bizden affetmek, unutmak beklemeyin. Ettiğimiz kötülüklerin öcünü ben almazsam başka biri alır. Sizden alamazsa çocuklarımızdan alır. Bunu aklınızda iyi tutunuz. Siz halkın büyüsünü, o demirden yapılma hırsı pençenizle deldiniz. Oraya kötülük tohumunu ektiniz. Bizi siz pençenizle deldiniz. Memnun herifler, biz de sizi affetmeyeceğiz. Kızgınlığından kadına sığamıyordu. Sesinde öyle titreşimler vardı ki anayı titretiyordu. Sonra haline biraz durgunluk gelince sözünü şöyle sürdürdü. Hem papaza ne söyledim sanki? Bir gün toplantı olmuştu. Papaz birçok köylüyle birlikte sokağın ortasına geçmiş, diyordu ki insanlar bir koyun sürüsüne benzer. Kesinlikle bir çoban gerekir onlara. Ben bu sözü duyunca alay ettim. Ormana tilkiyi korucu koysak gerçekten pek çok tüy toplarız. Ancak bir tane kuş kalmaz dedi. Papaz bana yan gözle baktı. Sözlerini sürdürdü. İnsanlar acı çekmeli, zorluklara katlanmalı. Her zaman Cenab-ı Hakk'a yakarmalı. Ta ki Tanrı onlara sabır katlanması için güç versin. Ben bunlara karşılık yanıt verdim. İnsanlar bütün gün yalvarıp duruyor. Anlaşılan o bunları duymak istemiyor. Hayır hayır, bu duaları dinlemiyor. Ben bu sözleri söyledikten sonra papaz bana dönerek her gün Tanrı'ya ne dua ettiğimi sordu. Dedim ki ben sadece bir dua bilirim. Bütün zavallı halk, bütün insanlar bu duayı eder. Ya Rabbi, bana efendilerimizin uğrunda çalışmayı, taş yiyip kan kusmayı öğret. İşte duam bu. Bunu söyledim ama adam bırakmadı sözümü bitirmemi. Burada birden konuşmasını sert keserek Sofya'ya sordu. Hanım, siz kibar bir ailedensiniz değil mi? Sofya hesapta olmayan bu sorudan titreyerek dedi ki neden, bunu nereden anladınız? Çünkü kader sizi öyle yaratmış, öyle doğmuşsunuz. Yalnız sanıyor musunuz ki başınızı kaba saba bir örtüyle örterek o ayıbı, o soyluluk lekesini örtebileceksiniz? Bir papaz nerede olsa bellidir. Kafasını tıraş ettirmemiş olsa da yine bilinir ki papazdır. Bakın şimdi, siz dirseğinizi masanın üstüne koyacaktınız, ıslaktı, hemen yüzünüzü ekşittiniz. Sonra omuzlarınıza bakın. Bunun bir işçi kadının olmadığı çarçabuk anlaşılır. Çünkü pek dar. Ama bu keskin sertliğinden, bu alaycı sözlerden gücenecek korkusuyla hemen atıldı. Seslendiğin kadın benim arkadaşımdır. Hem namuslu, yürekli bir kadındır. Bizim için, bizim idealimiz uğruna çalışmaktan saçları ağardı. O kadar sert olma Rubin. Rubin acı bir solukla içini çekti. Kötü bir şey mi dedim ben? Sofya Rubin'in yüzüne bakarak kuru bir sesle dedi ki, bana bir şey söyleyeceğiniz mi vardı? Benim mi? Evet, şurada bir adam var. Buraya geleli birkaç gün oldu. Jacob'un amcasının oğlu. Zavallıcık hasta, verem. Vurdum duymazlığından değil ha. Aklı başında bir şey. Çağırayım mı, gelsin mi buraya? Sofya, hala gelsin dedi. Rubin kadının yüzüne baktı. Sesini alçaltarak Jefem'e, haydi git onu gör dedi. Söyle akşama buraya gelsin. Jefem kasketi başına geçirdi. Hiçbir şey söylemeden, hiç kimsenin yüzüne bakmadan ormanın yolunu tuttu. Rubin eliyle onu göstererek üzgünce başını salladı. Zavallı adam büyük bir yas içinde. Bununla birlikte inatçı olduğu için düşüncesinden vazgeçmiyor. Yakında asker olacak. Jacob'un askerliği geliyor. Jacob da Jefem de alaya gelmeyeceklerini söylüyorlardı. Jefem gitmeye karar verdi. Onun bir amacı var. Benim düşünceme göre bu kafayı duvara vurarak duvarı yıkmaya benzer. Hiç kafa ile duvar yıkılır mı? Zavallı askerler. Ömrüne bir süngü veriyorlar, gönderiyorlar nereye? Kimin üzerine? Yine kendi üzerlerine, yine kendi soydaşlarının üzerine. Gözleri bağlı, göremezler. Görmeden, bilmeden yürürler. Evet, Jefem'in sıkıntısı büyük. İgnati de bu sıkıntılı kalbe bıçak saplıyor. Bence bundan çıkar çıkmaz. İgnati Rubin'in yüzüne bakmayarak karanlık bir biçimde, hiç de öyle değil, alaya gidince ahlakını değiştirirler. Sonra o da ötekiler gibi bizim üzerimize pislemekten çekinmez dedi. Red'in düşünceli, hayır sanmam. Bunun ne gereği var? Herhalde gitmemek daha hayırlı. Koca Rusya içinde saklanmak isteyen bir adamı bulmak olmaklı mı? Bana kalırsa sahte bir izin belgesi elde etmeli, köyden köye gezmeli. İgnati elinde tuttuğu bir odun parçasıyla dizine vurarak, işte benim yapacağım şey bu dedi. Madem ki savaşmaya karar verdik, artık düşünmeye yer yok. Duraksamadan yürümeli. Konuşma durdu. Telaşlı uçuşlarıyla arıların vızıltıları işitiliyor, kuşlar ötüyor, uzakta şarkı söyleyen bir ses kırların sessiz havasına doğru dalgalanarak geliyordu. Bir saniye sustuktan sonra Rubin yine söze başladı. Arkadaşlar, çalışmak gerek, çalışmak. Siz hanımlar yorgunsunuz, belki biraz dinlenmek isterseniz kulübede hazır yatak var. Jakob, git de biraz kuru yaprak topla. Yine kitaplar nerede? Sophie ile Pelage torbalarını açtılar. Rubin kitaplara bakmak için eğildi. Sevincini anlatan bir sesle, "Oh ne güzel, bak kocaman bir paket getirmişler." Sophie'ye seslenerek, "Siz böyle işlerde çoktan beri mi çalışıyorsunuz?" 12 yıldan beri. "Adınız?" "Anna Ivanova."
"Ne soruyorsunuz?" "Hiç, elbette hapse de girmişsinizdir."
Evet. Bunun üzerine Anna Rubin'in yüzüne bakarak azarlayıcı bir sesle dedi ki, "Gördün mü, gereksiz yere sert sert konuştun." Rubin bir saniye sustu, sonra kolları arasında bir deste kitap alarak, "Rica ederim bana gücenmeyin. Köylü ile zengin katranlı su gibidir. Bir araya gelemezler. Her zaman biri ötekini atar." "Ben sandığınız gibi bir kadın değilim. Sıradan bir kadın. Düşünüp acı çeken, inleyen bir kadınım." "Olabilir. Durun gideyim de şu kitapları saklayayım." "Hepsini alma. İçinde bir de gazete var." Üç adam birden kulübeye koştu. Ama düşünceli bir bakışla onları izleyerek, "Ateş gibi bir köylü," dedi. Sofya doğruladı. "Evet öyle. Ömrümde bunun gibi bir adam görmedim. İnsan sanır ki bu adam yıllarca haksızlığa uğramış bir fedakardır. Haydi biz de gidelim. Gazetenin ne etki yapacağını görmek isterim." Ama yumuşak bir sesle yalvardı. "Sakın Rubin'e canınız sıkılmasın. Ne iyi kalbiniz var sizin Pelage." İki kadın kulübenin kapısına gelince Ignati başını kaldırarak onlara aceleci bir bakış fırlattı. Sonra parmaklarını kıvırcık saçları arasına daldırarak dizlerinin üstünde duran gazeteye eğildi. Rubin ayaktaydı. Elinde tuttuğu gazeteyi kulübenin tavanındaki delikten giren ışık doğrultusunda tuttu. Okudukça gazeteyi daha yukarı kaldırıyor, dudakları kıpırdıyordu. Jakob da diz çökmüş, göğsünü yatağın kenarına dayanmıştı. O da okuyordu. Ama dikkat etti. Sofya gerçekle dolu sayfaların onlar üzerinde yarattığı büyülü etkiyi izliyordu. Birden yüzünde sevinç ışığı parladı. Yavaş yavaş kulübenin bir köşesine girerek oturdu. Sofya da ses çıkarmaksızın yanına gitti. Kolunu ananın omuzlarına attı. Jakob yerinden kımıldamaksızın alçak sesle dedi ki, "Baksana yahu, bu gazetede bize sövüp saymışlar." Rubin yüzünü dökerek gülümsemeyle yanıtladı. "Bizi severlerdi onun için. İnsana sevdiği her istediğini söyler de yine canı sıkılmaz." Ignati solularak başını kaldırdı, güldü. Sonra, "Bakınız," dedi, "ne yazmışlar. Artık köylüler insanlıktan çıkmışlardır." Gerçekten pek doğru söz. Köylüye artık insan denemez. "Hadi sen git, bize bir işlik taslama. Bizim yerimizde ol da görelim," dedi. Ama Sofya dedi ki, "Ben biraz uyuyacağım. Hem yorgunum hem de katran kokusu başıma vurdu. Sizin de öyle değil mi?" "Hayır." Ama yatağa uzandı, çok geçmeden uyudu. Sofya yatağın kenarına oturmuş, ötede okumakla uğraşanları izliyordu. Ananın yüzüne gözüne konmak isteyen sinekleri, arıları elinin şefkatli davranışlarıyla kovuyordu. Pelage'nin gözleri yarı kapalıydı. Bu şefkatli davranış ona pek tatlı geliyordu. Rubin yaklaşarak sordu, "Uyuyor mu?" "Evet." Bir saniye sustu, bakışlarını bir süre ananın kımıltısız rahat yüzünde gezdirdikten sonra içini çekerek alçak sesle sordu, "Oğlunun tuttuğu yola giden kadınlar içinde belki birincisi budur." Sofya onu esirgeyerek dedi ki, "Burada durmayalım, rahatsız olmasın. Biz çalışmaya gideceğiz. Sizinle oturup konuşmayı pek isterdim. Ne yapalım, iş var. Onun için akşama dek beklemeli. Haydi arkadaşlar." Sophie'yi kulübede yalnız bırakarak üçü de çıkıp gitti. Bu hali dikkatle izleyen ana kendi kendine, "Çok şükür barıştılar. Artık birbirlerine uyarlar," dedi. Ormanın açık havasını koklayarak rahat bir uykuya daldı. Gece olunca dört işçi de o günü geçirdiklerine sevinerek evlerine döndüler. Seslerin gürültüsünden uyanan ana esneyerek güler yüzle kulübeden dışarı çıktı. Dostça bakışlarıyla dördünü de ayrı ayrı süzdükten sonra "Siz çalıştınız," dedi. "Ben de kibar kadınlar gibi uyudum." Ribin atıldı. "Bu kadının zararı yok, aldırmayınız." Şimdi halinde gündüzünkinden daha çok düzgün bir hal vardı. Yorgunlukla gereksiz heyecanlar yok olmuştu. "İgnati, sen yemeği hazırla. Biz burada evin içinde nöbetle bakarız. Bugün yiyeceğimizi içeceğimizi hazırlamak sırası İgnati," dedi. "Keşke bugün benim yerime başka birisi uğraşsaydı." Bununla birlikte yine işe koyuldu. Bir yandan söylenen sözleri dinliyor, öbür yandan ateş yakmak için odun topluyordu. Jefem Sofya'nın yanına oturarak "Böyle konuklarla bulunmayı herkes ister," dedi. Jacob ötede İgnati'ye yardım etmeyi önerdi. "Dur, ben sana yardım ederim." Kulübeye girdi. Elinde yuvarlak bir ekmekle çıkarak dilim dilim doğramaya başladı. Bu sırada Jefem mırıldanır gibi bir sesle "Sus," dedi. "Bir öksürük sesi geliyor." Ribin kulak kabarttı. "Evet, odur." Sonra Sofya'ya dönerek açıkladı. "Göründe anlayın. Ah, elimden gelse de onu kente götürsem. Herkesin görebileceği alanlarda insanlara göstersem. Sonra o anlatsa da herkes dinlese. O her zaman aynı şeyi yineler durur. Şu koşulla ki çevredekiler hep dinlemeli." Akşamın sessizliğiyle karanlığı gittikçe artıyor, sesler daha güzel bir uyum ile titriyordu. Sofya ile Pelage garip bir çekingenlik içinde gelen köylüleri izliyorlardı. O aralık ormanın içinden uzun boylu, belki iki kat olmuş bir adam çıktı. Bütün gücüyle bastona dayanarak yürüyor, kısık kısık soluk alışları uzaktan duyuluyordu. Jacob onu görünce bağırdı. "İşte Savelli geliyor." Öksürükler içinde sarsıla sarsıla gelen Savelli yanlarında durarak "Evet, geldim." Arkasından topuklarına dek düşen eski bir pardüsü vardı. Yuvarlak, buruşuk şapkasının altından sarımtırak, sert saçları cılız bir demet gibi dışarı fırlamıştı. Kemikli solgun yüzünü kumral bir sakal örtüyor, ağzı açık duruyordu. Derin birer çukur içine batmış gözleri, sanki karanlık mağaraların derinliklerinden geliyormuş gibi sıtmalı bir parıltı ile parlıyordu. Ribin, Sophie ile birbirlerine tanıştırdıktan sonra yeni gelen dedi ki, "5. kaset, 1. yüzün sonu."